What Byzantinism is this in Istanbul? Byzantium in popular culture.
Merhaba, ben Emir Alışık. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Pera Müzesi'nde sergilediği İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm? Popüler Kültürde Bizans'ın küratörüyüm. Sergiyle aynı adı taşıyan bu podcast dizisinde sanatçı ve Bizans araştırmacılarını bir popüler kültür ürünü üzerine sohbet etmek için bir araya getiriyoruz. Bu bölümde ise tıpkı geçen bölümde Brigit Pterakis ile birlikte yaptığımız gibi Bizans'ı sergilemek üzerine konuşacağız. Bu kez konuğum Gürrüt Amman. Onunla birlikte 80'lerden günümüze Türkiye'de Bizans'ın sergilenişi ve Bizans çalışmalarının kurumsallaşmasının izini süreceğiz. Gürrüt Amman'ı önce tanıtayım kısaca. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından University of Birmingham Center for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies'de yüksek lisans eğitimi aldı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alarak enstitünün Bizans Araştırmaları bölümünün bel kemiğini oluşturan Semaviyece kitaplığının tasnifini ve yeni kitaplıklarla arşivlerin geliştirilmesini üstlendi. Türkiye'de düzenlenen ilk geniş kapsamlı uluslararası Bizans araştırmaları toplantıları olan Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nun ilk ikisinin yürütme kurulunda ve yayınlarının hazırlık süreçlerinde görev aldı. Tam da artık gelenekselleşen bu Sevgi Gönül Sempozyumu'nun hazırlık sürecindeki çalışmaları ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunda ve Bizans Çalışmaları Departmanı'nın kurucu yöneticisi olarak uzun süre görev yapmış olması dolayısıyla Gürrüt Amman'dan özellikle vakıfların ve müzelerin son zamanlarda Bizans'a nasıl yaklaştıkları, bu konuyu nasıl gündeme aldıklarını dinlemek iyi olacak ondan. Böylece hem de 80'lerden beri Bizans çalışmalarının evriminin bir özetini yapmış olacağız. Gürü teşekkürler. Seyrinin yeniden konuğu oluyorsun. Bizi kırmayıp geldiğin için. Bu yakın tarihin önce öğrencisi sonra da İstanbul Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde bir parçası olarak bu bölüm için özellikle heyecanlıyım ben de. Müzelerin, üniversitelerin ve yayıncıların nispeten yoğunlaşan bir ilgisini görüyoruz Bizans tarihine karşı son zamanlarda. Daha fazla öğrencinin bu konuda uzmanlaştığı bir dönemi Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi'ne 1955'ten sonra ilk kez İstanbul'da ev sahipliği yaparak taçlandırmanın eşiğinden yeni döndük. 2021'deki İstanbul'da olacak kongre 2022 yani bir ay sonra Venedik'te olacak. Bu şeyi süreci bir senden dinleyelim biraz. Bizans tarihi yeniden nasıl görünür olmaya başladı? Böyle başlayalım konuşmamıza.
Davetin için ben çok teşekkür ederim Emir. Seninle program için hazırlanırken 1980'lerden günümüze getirelim dedik. Elbette daha önce de zaten 55'te kongre olmuş, Dolmabahçe Sarayı'nda işte Türk Tarih Kurumu sergisi var falan ama 80'lerden bu yana daha böyle bir görünürlük ve büyük kapsamlı etkinlikler görüyoruz. Tabii bunun da biraz sebebini şeyde buluyorum ben. Yani Bizans araştırmaları kurumsallaştıkça üniversitelerde ve müzelerin çalışmalarında buna paralel olarak tabii ki etkinlikler de artmaya başlıyor. Benim dikkatimi çeken ve hep konuşulduğuna şahit olduğum ilk etkinlikle başlayabiliriz. Bu 1983 yılında Ayyeri'nde gerçekleştirilen Anadolu Medeniyetleri sergisi. 1949'da kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi'ndeki ülkelerin arasındaki kültürel ve bilimsel alışverişe katkı amacıyla düzenlenmiş bu sergi. Ama Türkiye'nin özelinde de asıl amaç hem Türk Tarih Kurumu, üniversiteler ve o zamanki adıyla Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü'nün ortak çabalarıyla desteklenen kazılar ve bu kazılar sayesinde son yıllarda açılan büyük küçük müzeleri ve eserleri Anadolu Medeniyetleri adı altında bir bütün olarak dünyaya tanıtmak anladığımız kadarıyla. Mesela müzeler dedik, yani sırf büyük şehirlerde değil ama Karaman Müzesi'nin kurulmuş olduğunu görüyoruz. Efes Müzesi, İznik Müzesi, Silifke Müzesi. Tabii bu hani 1920'lerden 30'lardan 80'lere kadar olan bir arkeoloji ve tarih birikiminin de ortaya konması aynı zamanda.
Mekan da çok anlamlı bu tema açısından. Ayayırı'nda zaten ilk bu tip bir müzemiz, arkeoloji müzesi kurulmadan önce. Hem de bir yandan da Modern Arkeoloji Müzesi'yle fiziki olarak da yakınlığı, belki de orada önemli bir sergiler arası geçişlilik, bir sirkülasyon sağlamak için de iyi. Hem de bir canlandırma gibi gerçekten ilk müzeyi sanki.
Evet, belki bu dediğin hepsi düşünülmüştür dediğin gibi. Çünkü yanı başında arkeoloji müzesi var. Orada zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün coğrafyasından çeşitli medeniyetlere ait eserler görüyoruz. Dolayısıyla evet dediğin gibi ilk müzede de böyle büyük kapsamlı bir sergi açılması çok anlamlıydı herhalde.
Belki bu serginin hazırlanışı, kimlerin rol aldığı, bunlar genel Bizans çalışmalarıyla ya da arkeolojik kazılarla nasıl bir bağlantısı var bu durumun, bu sürecin?
Şimdi mesela Bilimsel Danışma Kurulu'nda Cumhuriyet'in ilk ve ikinci kuşak arkeologlarını görüyoruz. Mesela işte ilk Hititolog kabul edilen Sedat Alp, ilk klasik arkeolog kabul edilen Ekrem Akurgal, Bizans araştırmalarının Türkiye'deki ilk temsilcisi diyebileceğimiz işte Semavi İyice, Jale İnan, Nimet Tahsin Özgüç. Bunun dışında da yürütme kurulunda müzecileri ağırlıkta görüyoruz. Akademisyenler dışında, daha doğrusu şöyle, akademisyen olarak İstanbul Üniversitesi'nden Nurhan Atasoy var. Tabii ki Semavi İyice de İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden mesela Nazan Ölçer var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Nuşin Asgari var. Topkapı Sarayı Müdürü Sabahattin Türkoğlu var. Ve yine Topkapı Sarayı'ndan Filiz Çağman var. Onlar yürütme kurulunu oluşturuyor. Fakat bir taraftan da ben dinlediklerimden biliyorum ki mesela şimdi rahmetli olan üçüncü kuşak diyebileceğimiz belki Yıldız Ötüken, Ebru Parman gibi Bizansçılar da bu sergiye işte eser seçerek ya da katalog künyesi yazarak katkı sunmuşlar. İstersen biraz bölümlerden de
Evet,
bahsedelim. Nasıl
yani
kurgulanmış bu sergiye?
evet, bu kadar geniş bir danışma kurulu, hem müze ve akademinin işbirliği kapsamda geniş anladığım kadarıyla.
Evet, sergiyi üç ana bölümde kurgulamışlar. Tarih öncesi Hitit ve ilk Demir Çağ bir bölümü oluşturuyor. İkinci bölüm Yunan, Roma, Bizans. Bunu sonra da göreceğiz. Yunan, Roma ve Bizans hep bir birimi oluşturuyor. Selçuklu ve Osmanlı da üçüncü birimi oluşturuyor. Bunu tabii artık bugün yapmıyoruz. Ama o zamanki koşullar ve bakış açısı büyük ihtimalle yani daha kronolojik ve kategorik hazırlanmış bir sergi. Tematikten ziyade.
Bizans'ın nereye dahil olduğu meselesi
Evet.
sürekli dönüşüyor zaten
Evet.
hikayemizde.
Yani burada bir kültürler arası alışverişten söz etmek mümkün değil. Her birim sanki çok bağımsız birimlermişçesine değerlendirilmiş. Ve daha çok bir katalog çalışması yapılmış. Çünkü bakınca sergi kataloğuna görüyoruz ki birçok eser ilk defa yayınlanıyor, ilk defa kataloge ediliyor. Onun için bu da ilginç geldi bana. Çünkü sonra bunun değiştiğini göreceğiz yavaş yavaş sonraki etkinliklerde.
Ama bu bir sergileme meselesini başlatıyor demeyelim de yeniden gündeme getiriyor. Bu kadar büyük çapta herhalde ve devamı geliyor herhalde biraz.
Evet, yine böyle benim kulağıma çok çalınan ve herkesin vaktiyle önemli bulduğu 1993 yılında zannediyorum yine Ayayır'ında Çağlar Boyu Anadolu'da kadın sergisi yapılmış. Cumhuriyet'in 70. yılı nedeniyle bu sefer düzenleniyor bu sergi. Fakat burada da yine Türkiye'deki tüm müzeler, akademisyenler, müzeciler işin içinde. Yine Roma, Yunan, Roma ve Bizans bir bağımsız birim olarak ele alınmış. Ama mesela 83 sergisine göre burada tematik bölümlenme yapmışlar. Mesela din ve inanç dünyasında kadın ya da yönetimde kadın gibi temalarla karşılaşıyoruz.
Burada şeyi soracağım. Yani genel Türkiye'deki Bizans çalışmalarına bir dönem özellikle ithaf edilen, belki haksızca Bizans çalışmalarının arkeoloji ve sanat tarihiyle kısıtlı kalması durumu belki biraz katalog çalışması olarak anlattığın için ilk sergide bu 1983'tekinde herhalde biraz öyle bir durum var ama bu çağlar boyu Anadolu'da kadında da temalar meseleye girdi diyorsun. Orada da ama yine arkeolojik malzeme üzerinden giden bir sergileme mi?
Evet, arkeolojik malzeme ama tabii pardon, arkeolojik malzeme. Yani ana malzeme arkeolojik.
Anladım. Tamam. Şimdi bu 93'te ve aslında 90'larda 83'ten başlattık ama asıl galiba 90'larda bir yoğunlaşma hem belki biraz siyasetteki bazı durumlarla ve uluslararası etkinliklerle birlikte Bizans'ın bir şekilde gösterilebilir hale gelmesi ya da gösterimlerinin yoğunlaşması hem devletin kurumlarında hem özel kurumlarda biraz bunu göreceğimiz bir süreç başlıyor galiba. Sanırım burada ilk Habitat 2 konferansı ve oradaki düzenlenen sergiden mi bahsedebileceğiz?
Evet, yani hepimizin hafızasına yer eden, herkesin tasarımıyla da çok beğendiği, konuların işlenişiyle de çok beğendiği Dünya Kenti İstanbul sergisi. Bu tarih öncesi çağlardan Cumhuriyet İstanbul'una uzanıyordu bu sefer kurgu. 91 yılında Tarih Vakfı düzenlemişti ve aslında yani Habitat Konferansı Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılıyordu. Ama bütün bu sergiyi düzenleyen kurum da Tarih Vakfı.
Habitat'la bir arada değil mi? 91'de mi?
Pardon, hayır. Tarih Vakfı'nın kuruluşu 91. Yanlış söylemiş olabilirim. Sergi, Dünya Kenti İstanbul sergisi 96 Habitat Konferansı'na paralel düzenlenen bir etkinlik. Etkinlikti.
Burada kimler rol alıyor? Nasıl bir konferans bu? Yani yine herhalde İstanbul'un farklı dönemlerini, sadece Bizans'ı değil de yine farklı dönemleri ele alan bir yapı galiba bu, öyle mi?
Evet. Yani şöyle konferansın amacı sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler nasıl oluşturabiliriz? Sergi de aslında İstanbul'un tarihine odaklanan bir sergi. Burada öne çıkan isimler olarak Afife Batur'u görüyoruz. Mehmet Özdoğan, Oğuz Tekin, Ayla Ödekan, Etemel'den ve Atilla Yücel aslında serginin mimarları. Ve tabii ki Tarih Vakfı yönetimi, işte Münevver Eminoğlu mesela. Bence burada mesela çok güzel bir girişim, sergi kataloğunu ortaokul öğrencileri için bir kitap haline getirmişler. Yani bir ikinci yayın var burada Mine Soysal'ın hazırlamış olduğu. Ama tamamen sergi kataloğundan yola çıkıyor aslında. Ben bunu çok anlamlı ve faydalı buldum. Yani oradaki bilgileri ortaokul öğrencileri için bir kitap olarak hazırlamak çok çok güzel bir girişim
Aslında
olmuş.
biraz 2000'lerin hareketleri gibi işte her serginin bir eğitim programının da
Evet.
olması ve daha genç öğrencilere yönelik onlarla bir iletişim, diyalog kurma çabası oldukça ve hoş gerçekten. Bir de
Evet.
bu bahsettiğin kurguda saydığın isimler arasında bu sefer yani arkeologların dışında tarihçi ve şehir çalışmaları üzerine uzmanlaşmış kişiler de var anlaşılan. Biraz daha konu da interdisipliner bir hale gelmiş gibi görünüyor, bilemiyorum ama öyle bir his verdi bana bu
Evet.
saydığın isimlerden. Bunlar tabii biraz daha bu son zamanların erken dönemi gibi bir şey ama 90'ların sonuna biraz daha yoğun bir şekilde girişle galiba artık bu son bugüne gelişimize açılan bir kapı oluyor. Ve şey bu arada sanki öğrenci sayıları da artmaya başlıyor Bizans tarihi çalışan. Yani bunu 2000'lerde belki biraz daha konuşuruz ama nasıl devam ediyor bu hikaye Habitat'tan sonra?
Evet, bu öğrenci yetişmesi, evet onu daha sonra konuşuruz daha detaylı. Tabii biz hep İstanbul'a odaklanıyoruz ama işte Hacettepe, Ege Üniversitesi, Eskişehir, yani Bizans kürsülerinin başka şehirlerde de kurulması tabii ivmeyi arttırıyor mutlaka. Dediğin gibi 90'ların sonunda büyük bir yoğunluk görüyoruz. Mesela İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde ya zaten 100 yıldır tabii ki Bizans eserleri sergileniyor ama mesela Çağlar Boyu İstanbul kalıcı sergisi yapılıyor. Yine ben açılışına gitmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Garanti Bankası'nın desteğiyle İstanbul Çevre Kültürleri Trakya, Bitinya ve Bizans sergisi 1999 yılında hazırlanmıştı. Mesela o da çok ses getirmişti. Ve Yapı Kredi Kültür Sanat burada öne çıkıyor. 98 ve yine 99'da birkaç yayın ve bir sergiyle kapsamlı Bizans etkinlikleri yapıyorlar. İstersen biraz da bunlardan bahsedelim.
Yapı Kredi'nin kültür sanatın şeyinden önce bir de galiba Sevgi Gönül de asıl bu dönemde bir şey ortaya çıkıyor fikir değil mi? Sevgi Gönül konferansları.
Evet, iyi
Biraz bunu
hatırlattın.
bahseder misin ondan? Yani konferans nedir? Yani tabii onu daha detaylı 2000'lerde konuşacağız ama.
Tabii, evet, gerçekleştirilmesi 2000'lerin ortasını buldu. Fakat Sevgi Gönül uluslararası kalıcı ve kurumsallaşmasını istediği bir Bizans Sözel etkinliği düzenlemek istiyor aslında. Yani bunun girişimini başlatıyor. Fakat her zamanki gibi bir takım politik nedenlerden dolayı sonunda bilim kurulu amiyane tabirle havlu atıyor. İnatlaşma noktası Konstantinopolis kelimesini kullanamazsınız, İstanbul kelimesini kullanacaksınız. Halbuki yani şehirlerin ismi elbette ki zaman içinde değişiyor. Hani çok komik bir şey Bizans çağında İstanbul'a İstanbul diyeceksin dayatması. Hani biraz
Bizans kelimesi de zaten sürekli bir şeyde baskı
tabii.
altında biliyoruz.
Evet. Doğu Roma dayatması var orada da.
Yani evet o şey o çok ilginç. Yani Türkiye dışındaki araştırmacılar aslında Bizans'a daha gerçekçi bir kimlik vermek, daha doğru tanımlamak için farklı isimler kullanmaya yöneliyor. İşte Doğu Roma bunlardan biri. Ama Türkiye için de Doğu Roma biraz daha aslında Bizans adını anmamanın bir yolu olarak işlev kazanıyor sanki. Yani bambaşka amaçlarla farklı literatürler bazen Doğu Roma'ya yönelebiliyor. Yani bu tabii dediğim Türkiye'deki akademinin çoğunluğunu oluşturan bir şey değil elbette. Yani farklı mecralarda böyle bir yönelim olduğu bazen görülebiliyor. Ama
Evet.
neyse ki akademi çoğunlukla bu şeyin bir parçası değil en azından diyebiliriz sanırım. Tamam buraya çok gelmeden belki bu bir parantezden sonra biraz bu yayınlara 90'ların sonunda işte Yapı Kredi'den çıkan özel sayılara biraz bakalım mı?
Tabii. Mesela Sanat Dünyamız bir sayısını 98'deki bir sayısını tamamen Bizans'a ayırıyor. Burada hem Bizans'ı kurumsal hem de gündelik hayat bakımından inceliyor mesela
Evet, hem
dergi.
de iki sayı bir arada o yani.
Evet. Çok kapsamlı bir şekilde Bizans'a bakılıyor. 99'da da Cogito bir Bizans sayısı çıkarıyor. Burada da çok farklı konular var. Yani hem manastır sistemi var, hem ticaret var, hem aşk ve cinsellik var, edebiyat var, Bizans tarih yazımı var. Yani bunlar çok kapsamlı Bizans araştırmaları yayınları aslında. Fakat biz seninle bunların ön sözünü okuduğumuzda hani önce insan 1990'lardaki bu etkinlik yoğunluğunu görünce ister istemez Bizans serbest kaldı ve Bizans araştırmaları etkinlikleri çok rahat yapılıyordu gibi bir sanrıya kapılıyor. Fakat bu yayınların ön sözünü okuduğumuzda tabii başka bir resimle karşılaşıyoruz aslında.
Yani o gerginlik ve bir mücadele sonucu bunun yapılıyor olduğu hissi orada asılı duruyor. Yani bazen
Tabii
net
açık
olarak
açık açık
söyleniyor.
açık not edilmiş yani.
Ve bir de şöyle bir Bizans'ı meşrulaştırmayla karşılaştık. Yani Bizans'ın Türk tarihinin desteklemeye amaçlı. Türk tarihini çalışırken Türk tarihini çalışmak için işlevlendirildiği bir durum var. Bu şekilde Bizans'ı çalışabilmek meşrulaştırılıyor gibi bir görüntü var. Hatta yani hem bu söyleniyor hem de bunun aslında çok da iyi bir yöntem olmadığı, yani Bizans'ın kendi başına da çalışılması gerektiği bu coğrafya için de dile getiriliyor. Ama bu şey bir durum, yani işte senin anlattığın 83'teki sergide de işte Anadolu medeniyetlerinin bir parçası olarak Bizans. İşte şimdi bahsedeceğiz tabii İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nde de İstanbul tarihinin bir parçası olarak Bizans. Yani Türk Tarih Kurumu'nun mesela burslar veriyor lisansüstü öğrencilere. Orada da konu başlıklarından biri Türk tarihinin kaynakları Roma, Bizans. Böyle bir başlık var. Yani yine bir Türk tarihinin parçası olarak onun bir işlevi, onu aydınlatma amacıyla Bizans çalışmanın makbul olduğu bir şey. Sahne görüyoruz gibi duruyor sanki.
Evet. Kurumlar da buna göre pozisyon oluyor
Evet,
tabii.
buna göre pozisyon alıyor ve gerçekten şey, hem bu dönemde yoğun çalışan araştırmacılar var ve uluslararası işbirlikleri için de bu yayınları hazırlıyorlar. Kaliteli yayınlar hazırlıyorlar ama bir yandan da böyle bir, nasıl diyelim onu, bu şekilde sunmak gibi bir zorunluluk içindeler galiba.
Tabii yani işte bunu dengelemek için mesela bütün bu etkinlikler Osmanlı'nın 700. yılı kutlamalarına yaklaşırken, yani Osmanlı'nın aslında biraz öncesine bakmak, aynı yıl işte Bellini sergisi yapmak ya da aynı yıl Doğan Kuba'nın Divriği kitabını yayınlamak gibi ve hani Selçuklu'ya da bir alan açmak gibi çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Yani dengeleniyor, pardon.
Bellini sergisi derken bu arada Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet
Portresi.
portresi üzerine olan sergiyi kastediyorum.
Evet. Evet.
Evet, yani Osmanlı için Bizans gibi bir şey sunum.
Evet. Evet. Yani yine özel kurumların girişimleriyle, akademisyenlerin girişimiyle aslında bütün bu etkinlikler yapılabiliyor. Ama bence tabii faydası bir taraftan da şu, evet, kurumlar olarak siz bir takım dengeler gözetmek zorunda kalabilirsiniz ama bugün geldiğimiz noktada evet bütün bu etkinlikleri yapa yapa da gerçekten Bizans'ta halkın gözünde hiç olmazsa normalleştirmiş oluyoruz. Yani bir öcü tarafı kalmıyor. Hani artık çoktan karşılaştığı için herkes.
Evet, yani burada akademi mensuplarının eforundan bahsetmişken Nevra Necipoğlu'ndan özellikle bir bahsetmek isterim, Nevra Hoca'dan. Yani bu bahsettiğimiz işte Cogito Bizans sayısında da yoğun hem görevinden hem de işte onun 99'daki konferansından bahsedebilir misin bize?
Evet. Mesela bu da her zaman, yani aslında şu da üzücü. Hani her bir etkinlik bir efsaneye dönüşüyor. Çünkü hani ilk ve biricik, anladın mı?
Biricik, evet. Her
Biricik
şey
yani, evet, hani
özel.
Nevra Hoca'nın Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile beraber o düzenlediği, hani işte Byzantine Constantinople Monuments Topography and Everyday Life uluslararası sempozyumu
Ve tabii Boğaziçi
gerçekten,
Üniversitesi ile birlikte.
pardon, evet, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte 55'te düzenlenen Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi'nden sonra o zamana dek yapılmış en kapsamlı sözel etkinlik. Yani 55-1999. Yani tabii şimdi gülüyoruz da
Evet.
hani, ama bir yapı taşı yani.
Öyle. Tabii. Yayını da var elimizde, neyse ki, o
Tabii.
konferansın. O yüzden kalıcı da olmuş
Evet. Ve
bir
o da yani 99'u, bir de belki şunu söyleyebiliriz. Tabii aynı zamanda da hani 99'da bir şekilde İsmail Cem Dışişleri Bakanı, ondan önce Kültür Bakanı, Türkiye'nin AB adaylığı söz konusu, Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi çabaları var. Belki bu da bir hani her ne kadar bazı, ne diyeyim, şeyler istemese de biraz da yol açmak zorunda hissettiler. Hani görmezden gelelim, tamam yapsınlar gibi bir hava oluştu belki de.
O hava 2000'lerin başında biraz devam ediyor. İşte hem bu Avrupa Birliği meselesi devam ediyor, hem 2010 kültür başkentine geleceğiz ama Öncesinde yine hemen 99'daki konferanstan sonra 2003'te yine aslında İstanbul'un fethinin 550. yılı münasebetiyle yine o şekilde paketlenerek belki de gerçekten samimiyetle sonuçta fetihten bahsederek aslında konu açısından da hem Osmanlı hem Bizans İstanbul'una aynı anda değinilebiliyor. Genellikle bu tip etkinlikler görüyoruz. Bunlar gayet güzel. Hem de Osmanlı çalışanlarla Bizans tarihçilerinin bir araya gelebildiği ortamlar, İstanbul tarihini özellikle iyi çalışmak açısından iyi bir kesişim noktası gerçekten. Ve bu da 2003'te
Evet,
sanırım. Evet.
evet. Ve o da böyle hani günlerce süren çok oturumlu ve çok kapsamlı bir sempozyumdu.
Ve onun da yine yayını da mevcut. Bu da oldukça iyi bir şey bizler için.
Evet.
Peki artık sonra nasıl oluyor? Yani hem şimdi 2003 dedik, artık hem İstanbul Araştırmalar Enstitüsü kurulmak üzere hem de ilk Sevgi Gönül sempozyumu senin de bizzat görev aldığın sempozyum yapılmak üzere.
Evet.
Biraz bunlara değinebilir misin?
Tabii o demin bahsettiğimiz gibi Sevgi Gönül'ün hani bir kurumsallaşmaya yani kurumsallaşmasını istediği işte belirli aralıklarla düzenlenen ve tamamen Bizans araştırmalarına odaklanan bir hep sözel etkinlik hayali var. Ve bu elbette mesela ben 2003-2004'te çalışmaya başladım bilim kurulu sekreteryası olarak. Gerçekten her şey çok rahat yürüdü. Çok öyle bir yani hiçbir baskı hissetmeden bunu gerçekleştirdik. Konusu da 12. ve 13. yüzyıllarda Bizans dünyası değişimdi. Ne bütün bu kültürel işte siyasi, ekonomik alışverişi gösteren
Evet, çünkü
sergisiyle
Selçuklu'nun Anadolu'ya daha fazla yerleşmesiyle birlikte, evet,
evet
Bizans-Selçuklu ilişkileri belki.
evet evet yani birinci sempozyumun konusu olarak bu çok o zaman anlamlı bulunmuştu. Sanıyorum mesela dinleyici rakamı olarak da 300'leri buluyordu rakam.
2007
Ya
değil mi ilki?
evet
Benim de ilk dinleyici olarak katıldığım oldukça kalabalık, çok fazla yere yayılmış büyük bir etkinlikti. Hangi
Evet.
konuşmayı dinleyeceğimizi şaşırdığımız bir şeydi yani.
Evet,
Lisans
paralel oturumların
öğrenciliği yıllarıma geliyor.
evet, paralel oturumların düzenlendiği
Evet.
koridorlarda bir oraya bir buraya koştuğumuz ve
Evet.
hiç İstanbul'da alışık olmadığımız bir şeydi o gerçekten. Etkinlikti. Başvuru sayısı da çok olmuştu. Yurt dışından çok izleyici gelmişti. Çünkü aynı zamanda yurt dışında şaşırtmıştık. Hani Türkiye'de, İstanbul'da nasıl bu kadar geniş çap kapsamlı bir Bizans sözel etkinliği düzenleniyor diye. Ona paralel sergiler düzenlenmişti. İşte Yeni Kapı sergisi. Zaten biraz
Mekanı bu arada arkeoloji
tabii
müzesiydi,
arkeoloji müzeleriydi, evet. Ve daha sonra da şu anda Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED'in altında da gerçekten kurumsallaştı sempozyum.
evet.
Yani kalıcı bir uluslararası bir etkinlik haline dönüştü.
3 senede bir yapılıyor. Arada pandemi uzattı. Şimdi 2000 pandemiye
23'te.
artı kongre uzattı. 2023'e
Evet.
sarktı. En uzun aralık bu oldu sanırım ama geri dönecek yani. Evet, o iyi oldu. Ve bu arada sen hem bu Sevgi Gönül'le hazırlanıyordun hem de İstanbul Araştırmaları Merkezi Enstitüsü'nün de kuruluşu 2005'te başlıyordu değil mi senin?
Evet ya 2006
2006 gibi mi?
diyelim. Ya yani 2007'de açtık. 2006 ama o arada ANAMED mesela kurulmuştu 2005'te. ANAMED de hani Bizans çalışmalarında rolü olan bir kurum. O da bir ilkti.
Ama orada da yine çünkü bunu şey için söylüyorum. Koç Üniversitesi sonradan GABAM'ı da kuruyor. Ama ANAMED yine Anadolu medeniyetlerinin
Tabii.
yine yani aslında coğrafi daha büyük bir pencerede bakarak Bizans'ı bir parça olarak ele aldığı bir nokta sanırım.
Evet.
Böyle bir kurum.
Ama tabii İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde kuruluşuyla, işte Semavi Eyce kitaplığını alışıyla ve kardeş kuruluşu Pera Müzesi ile birlikte düzenlemeye başladığı işte sergiler, işte özel etkinlikler, tabii ki Bizans araştırmalarının gelişiminde bir yapı taşı oldu o da.
Evet, yani orada çok detaya belki girmeyiz çünkü
Tabii.
önceki programda Brigitte Pitarakis'le detaylıca üzerinden geçtik onun, ama evet, 2007'den beri günümüze kadar Bizans çalışmalı, özellikle Bizans'ın sergilenmesi açısından katkıları Pera Müzesi'nin ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yoğun, yani konferanslar açısından da öyle.
Evet.
Peki bu hala 2000'lerin ilk 10 yılındayız. İşte Avrupa Birliği meselesi yoğun. 2010'da İstanbul Kültür Başkenti oluyor ve bu sefer Sabancı Müzesi'nde çok büyük ve yine çok ses getiren bir sergi oluyor. Ona da değinebilecek misin?
Tabii Bizantiyon'dan İstanbul'a bir başkentin 8000 yılı sergisi. Bu sergide de Bizans'ın herhalde en lüks eserlerini İstanbul'da sergileme ve görme fırsatı yakaladık. Yani bütün dünya müzelerinden ve işte kurumlardan, koleksiyonlardan çok önemli addedilen eserler geldi ilk kez İstanbul'a. Çünkü hani sen ben biliyoruz tabii hani Metropolitan'daki Bizans sergisinin ihtişamını, işte Grand Palais'de düzenlenen, Louvre'da düzenlenen ve İstanbul'da yani bunun ne kadar ihtişamlı eser sergilemenin ne kadar önemli ya da önemsiz olduğu değil konu ama İstanbul'da ilk kez bu çapta bir sergiye ev sahipliği yapmış oldu. Yani bütün kitaplardaki yani sanat tarihi kitaplarında Bizans eseri budur diye gösterilen bütün eserleri gördük İstanbul'da.
Tabii burada
Öyle diyeyim.
bu bir başkentin 8000 yılı başlığında tabii Yenikapı kazılarının başlamış olmasını da
Tabii.
anmak gerekir. O da,
Tabii.
yani bu hem de şeye de Yenikapı kazıları hem İstanbul'un Bizans öncesi tarihine de çok daha fazla açıklık getirmiş oldu. Hem de Bizans tarihine dair de önemli buluntular olmuştu. Sonrasında da artık 2010'lar ve hem kurumsallaşmanın arttığı hem de aslında bu bir Sabancı sergisinde bahsettiğin yurt dışından daha tırnak içinde değerli eşyaların getirilebildiği dönemin kapanmaya yaklaştığı. Çünkü işte 2010'ların ortasındaki işte terör saldırılarıyla özellikle eser almanın yurt dışından zorlaştığı
Hı.
dönemler. Değil mi? Yani sanırım Şifa sergisinde hala alabiliyordunuz Pera Müzesi'nde. Biraz bu döneme değinebilir miyiz?
Evet, öyle de bir dönem yaşadık maalesef.
Yani
Yani hı.
sadece karamsar olarak bu değil, ama yani hem bu oluyordu, bu dönem geliyordu, hem de bir yandan iki tane Bizans Araştırmaları Enstitüsü açıldı yani şehirde.
Tabii.
O anlamda nasıl bir sahne var karşımızda?
Yani o günkü ihtiyaca göre tabii ki hani baskı Bizans'ın üzerindeki baskı her zaman bence daim ama sonuçta bütün bu hani demin dediğimiz öğrencilerin yetişmesi, birçok üniversitede Bizans kürsülerinin kurulması,
Lisansüstü programların açılması
açılması,
anlamında.
yurt dışına okumaya giden öğrenciler. Bunların hepsi aslında tabii bir paket kurumsallaşmaya paralel olarak hani ilginin artması dolayısıyla öyle bir ortam oluştu ki hani Koç Üniversitesi'nde de GABAM merkezi kurulabildi 2015'te. Yine aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde sadece Bizans araştırmalarına odaklanacak bir araştırma merkezi kuruldu. Ve ya bugün uluslararası akademik camiada da herkesin hemfikir olduğu, evet Bizans Kongresi'ni yapamamış olabiliriz, Venedik'e gitmek zorunda kalmış olabilir ama bütün bu baskılara rağmen Türkiye'deki Bizans araştırmalarının geldiği nokta hani çok çok iyi.
Evet, hem
Geç kalınmış olabilir ama çok iyi artık akademik üretimler var.
akademide daha bir yoğunluk var, hem yayıncılıkta yoğunlaşma görebiliyoruz. Bir de tabii 2015'te bu kurumlar açıldıktan sonra, yani GABAM ve Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, hemen bir sene sonrasında sanırım, yani 2016'da son kongre yapıldı ve kongrenin ardından ilan ediliyor bir sonraki durak. İstanbul'un ilan edilmesi o kurumların açılmasından hemen sonra oldu diyebiliriz aslında.
Diyebiliriz ve mutlaka etkisi var.
Efendim? Hı,
Mutlaka etkisi var açılmasının. Yani ben bizzat onu Sevgi Gönül Sempozyumunda yaşadım çünkü. Yani Avrupa'da da tabii bir takım klikler var. Yani İstanbul bunu hak etmiyor. Kongre orada yapılmasın. Bizans düşman olarak kabul ediliyor diye. Orada da çok kulis çalışmaları oluyor tabii. Yani hiçbir yer temiz olmadığı için ama İşte Anamet, biz, Gabam, Boğaziçi Üniversitesi hani artık öyle bir gelişme noktasına geldi ki evet İstanbul'da olabilir artık bu kongre dendi. Bir öncekini kaçırdık ve Juditer'in başkanlıktan ayrıldı biliyorsun.
evet.
Türkiye'ye haksızlık ediliyor diye.
Tabii.
Yani orada da öyle çatışmalar yaşandı uluslararası arenada.
Doğru. Ve tabii yani şeyi de görüyoruz sanki böyle baktığımızda, Bizans bir Anadolu medeniyetlerinin işte binlerce yıllık bir Anadolu tarihinin parçası olarak işte sergileniyor, konferanslarda konu oluyor. Ardından İstanbul tarihinin, yine binlerce yıllık bir İstanbul tarihinin bir parçası. Ama daha spesifik konularına Bizans'ın dokunulduğu, işte Osmanlı'nın İstanbul'un veya Anadolu'nun parçası olmak zorunda olmaksızın Bizans'ın çalışılabildiği, ya yani en azından bu hep yapılıyordu muhtemelen, ama en azından etkinlik ve isimleri bazında diyelim, ya da kurumsal isimler bazında bu yöne, daha Bizans'ın farklı alanlarında uzmanlaşıldığı bir yöne gidildi. Ve evet, 2021'de kongreyi yapamadık. Ancak şimdi 2022'deki Venedik'teki kongreye, örneğin İstanbul içinde kongreye hazırlanan pek çok kurum, işte kongrenin yan etkinliği olarak sergi düzenlemeyi planlayan pek çok kurum, şimdi sergilerini dijital olarak Venedik'e taşıyorlar. Bunun dışında yine büyük bir Türkiye'den hoca ve öğrenci katılımı, ekonomik şartların çok zor olmasına rağmen olabilecek gibi duruyor. Tabii konferansın hibrit olması da bu konuda biraz daha olanak sağladı. Tabii ki çok şanssız bir durum Türkiye'deki Bizans araştırmacıları için. Yani hemen yanı başlarında buna katılamıyor olmak. Ama en azından kongrenin gelişine kadar yapılan hazırlıklar, yayınlar, bunların hepsinin bir katkısı, bir yankısı olacak gibi duruyor. Buradan sonra da bu tip bir sıkıntıya rağmen, kongrenin yapılamaması gibi bir sıkıntıya rağmen, herhalde Türkiye'de Bizans çalışmaları düzgün bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum.
Evet.
Nasılsın?
Evet, aynı fikirdeyim. Şey de tabii önemli oldu. Yani kongre Türkiye'de oluşturulmuş programı, yani Venedik'i kastediyorum. İtalyan Milli Komitesi Türkiye Milli Komitesi'nin oluşturduğu programı olduğu gibi kabul etti. Yurt dışından bir sürü kurum, yerli kurumlarda öğrencilere burs sağlıyor gidebilmeleri için. Yani her şeye rağmen çok güzel bir işbirliği halinde. Evet, mekan değişmiş olabilir. Bizim için de bir kayıp tabii ki ama yine de her şeye rağmen çok güzel işbirliğiyle yürüyor. Yani kongre.
Peki
Bir dahaki
hazır.
seferine diyorum Emir.
Umarım. Hazır sen buradayken İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün ya da Pera Müzesi'nin en yakın Bizans ile ilgili çalışması, göreceğimiz ürünü var mı, nedir?
Aa, reklam yapalım diyorsun. Şimdi bugün taze taze son versiyonunu gördük. Discovering Byzantium in Istanbul Sempozyum kitabının son baskıya girmeden önceki son hazırlıklarını yapıyoruz. Aslında İstanbul'dan Bizans'a sergisinin de temelini oluşturmuştu bir sempozyum. 2017'de düzenlemiştik. Kongreye yetiştirmeye çalışıyoruz
Evet.
yayınımızı.
Böylelikle bu son sene içinde 3 tane büyük çok yazarlı Bizans tarihi yayını yapmış oluyoruz
Evet.
kurumu.
Evet. Hem biz hem de diğer kurumlar.
Evet.
Yani bu yıl çok verimli bir yıl oldu yayın ve etkinlik açısından.
Kesinlikle öyle. Yani İstanbul'da tarih ve arkeoloji üzerine çalışan tüm kurumlara bakarsanız işte son 1-2 senede hem pek çok Bizans tarihi yayını yapıldı hem de işte hemen hemen hepsi bir sergi hazırlığındaydı. Bunların bir kısmının en azından dijital hallerini de hem yani kongrede görebiliyor olacağız ama bir yandan da dijital olduğu için herkes görebiliyor olacak zaten.
Evet.
Son olarak o zaman söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl kapatalım?
Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum
Ben
davetin
teşekkür
için.
ederim tekrar katıldığın için. Böylece bir önceki yayında İstanbul Araştırmalar Enstitüsü ve Pera Müzesi'nin Bizans'la olan geçmişini ele almışken şimdi son 40 sene gibi bir durumun özellikle İstanbul için de nasıl ilerlediğini Bizans tarihi açısından işte onun Bizans'ın gösterimi ve kurumsallığı açısından nasıl ilerlediğini görmüş olduk. Kısaca bir özetlemiş olduk. Teşekkürler katıldığın için. Evet, İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm? Popüler kültürde Bizans sergisinin de bir etkinliği olan bu podcast serisinin bu bölümünde de bizleydiniz. Gürü Tanman konuğumuzdu. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler herkese.
What Byzantinism is this in Istanbul? Byzantium in popular culture.